Ayrım 29, sayfa 245. Yeni Tarım Düzeni, Ali Ekber Yıldırım. Geleneksel peynirciliğin yaşatılmasında MERA'nın önemi. MERA hayvancılığı ve yerel geleneksel peynirlerin yaşatılması en temel hedeflerimizden birisiydi. Çünkü Kars'ın ekonomisi hayvancılığa, arıcılığa dayalıdır. Hayvancılık dediğim arıcılık, et, süt ve bal. Atatürk önderliğinde 1924 yılında Kars'la başlatılan peynircilik süreci 1980'lere gelinceye kadar çok iyi gitti. 1980-2000 döneminde çöküş noktasına geldi, mandıra sayısı hızla azaldı. Bizim köyde 40-45 mandıra vardı, 1,5 mandıraya düştü. Biri yaz kış, biri sadece yaz sezonunda açılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada çok iyi bir yerdeyiz. Burada peynirciliğin gelişmesi, markalaşma süreci, kalitesinin yükselmesi için ciddi çalışmalar yaptık. Bölgede tespit edilen 1700 çeşit bitki var ama hepsinin adı ot. Yerel flora, şifalı aromatik ve yenebilir bitkilerin kullanımı üzerine atölye ve eğitim çalışmaları yaptık. Uzmanlar tarafından kadınlarımıza bu bitkiler nasıl toplanır, nasıl işlenir, nasıl kurutulur eğitimleri verildi. Bu çalışmalar yapılırken etnobotanik çalışmaları da yaptık. Yani yerel halk bu bitkileri nasıl kullanırdı? Hocalarımız bu konuda gönüllü olarak bizimle çalıştılar. Bu çalışmayı 5 yıl sürdürdük. Aslında amaçlarımızdan birisi de bu bitkilerin ve dolayısıyla buraların ne kadar kıymetli olduğunu yerel halka benimsetmekti. Çünkü aidiyet duygusu oluşunca bunlara hem sahip çıkılır hem de yemeklerde kullanılır, tohumculuğa sahip çıkılır. Kavulca bulguru, kavulca buğdayı antik bir tohumdur. Tahminen 8-10 bin yıldır genetik yapısında hiçbir değişiklik olmamıştır. 1960'lı yıllarda 42 bin dönüm alanda ekimi yapılan bu buğday, biz 2000 yılında başladığımızda bir tek Giresun'da bir de Kars'ta bir üreticinin elinde kalmıştı. O gün 350 kilo bularak ektiğimiz o tohum bugün 5-6 bin ton üretilmekte. Eko Müze Zabot, Yaşayan Peynir Müzesi. Yıllardır elimizde olan bilgileri, belgeleri, kamudan aldığımız belge ve bilgileri sözlü tarihle birlikte toparladık ve peynir müzesi açtık. İlk Kars'ta açmayı düşündük. Belediye başkanı ve vali ile konuştuk. Kars süt fabrikası var. Cumhuriyet'in ilk fabrikasıdır. 1929'da Almanlar tarafından kurulmuş fabrika. Fakat öncelikli programda değil denilince Boğatepe'deki 1890 yılında Ruslar tarafından yapılmış bir gravyer atölyesinde Eko Müze Zavod adıyla Türkiye'nin ilk peynir müzesini kurduk. Bizim için eko müzelerle bir tanışma oldu. Müzeler geçmişten bugüne belgelerle tarihsel gelişimi anlatır. Eko müzeler bunu kültürüyle birlikte yansıtır ve yaşatır. 2005 yılında Avrupa Birliği uyum yasaları yürürlüğe girdikten sonra gıda kodeksinde yani yasalarla konulan kurallar var. Anadolu'da kayıt altındaki 200 çeşit peynirin ki bana göre 400'e kadar peynir çeşidinin hafızalardan silineceği endişesini yaşayarak bu müzeyi oluşturduk. Biz bu müzeyi oluşturduğumuzda gravyer, kaşar ve çeçil dışındaki peynirler kodeks içinde ürün olarak görülmüyordu. Kars ve Ardahan'da 32 çeşit peynir yapılıyor. Biz bunları kayıt altına almak için üretim süreçlerine her aşamasıyla Zavod Müzesi'nde yer verdik. Buradaki peynirleri müze sayesinde pazara kazandırdık. Kars'ta boşka ahşap fıçı da yapılıyor. Tam bir feta peyniri, yani Yunanistan'da yapılanın birebir aynısı. Kars'ta tulum üretilir. Anadolu tam bir tulum cenneti. Ama uluslararası pazarda tanınan bilinen 3 tane tulumu var. Divle Obruk tulum dünyanın ilk 5 peyniri arasına girmiştir. Çorum Kargı tulumu dünyada en çok tanınan tulumlardandır. Üçüncüsü Erzincan tulumu, Şavak tulumu. Avrupa'da çokça tanınan, bilinen, tüketilen tulumlarımızdan biri. Kars ve Ardahan'da kayıt altına alınan 32 çeşit geleneksel peynirin kültürünün sürdürülmesi için Eko Müze Zavod ciddi bir çalışma yaptı. Bu çalışmayı Ardahan Üniversitesi ile birlikte yürüttük. İtalya, Makedonya, Fransa ve İspanya ile yani 5 ülke birlikte sürdürdük. Yerel peynirlerin envanterini çıkaralım dedik, sonra da Avrupa Birliği'ne yasada esneme talebiyle gittik. Bu taleple gittikten sonra Türkiye'de marjinal sınırlı gıda üretim yönetmeliği çıktı. Küçük işletmelerde peynir üretimi izni alabiliyor artık. Bu yöresel geleneksel peynirlerin yaşatılması için çok önemli bir yönetmeliktir. Kars Peynirciliği Sözlü Tarih Araştırması ve Gezici Sergi'nin 2013-2014'te ve bu çalışmaların temelinde Kars peynirciliğini nasıl yeniden ulusal pazarda hak ettiği yere taşıyabiliriz mantığı yatıyordu. Bunun için Kars peynirciliği ile ilgili yaptığımız arşiv taramalarını ve sözlü tarih çalışmalarını bir yere kadar getirdik ve sonra bunları kitaba ve sergiye dönüştürmek için proje yaptık. Bu projeyi SERKA yani Serhat Kalkınma Ajansı destekledi. Tarih Vakfı ile birlikte sürdürdük. Alplerden Kafkaslara Kars peynirciliğinin 150 yıllık tarihi kitabımız 2014'te yayınlandı. İlhan Koçulu'nun anlattığına göre yapılan bütün bu çalışmalar sonucunda Kars kaşarı ve Kars gravyeri bugün hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde talep edilen aranan iki peynir çeşidi oldu. Bunda Kars kaşarına alınan coğrafi işaretin ve İtalya'da Slow Food tarafından Kars gravyerinin Presidium'a kabul edilmesi yani özel korumaya alınmasının rolü çok büyük. Kars ve Ardahan'da peynircilik geçmişte olduğu gibi yeniden önemli bir değer, önemli bir geçim kaynağı oldu. Üreticiden tüketiciye herkesin yararına bir model oluştu. Her bölgenin, her ilin örnek alacağı bir model. İlhan Koçulu'nun başlattığı model Boğatepe ve diğer köydeki üreticilerin, yetiştiricilerin desteği ve işbirliğiyle yapılan çalışmalar örnek alınarak birçok ilde ve üründe yürütülebilir. İlhan Koçulu başından beri yapılan çalışmaların mutlaka yerel bilgiye, üreticilere ve üniversitelere dayalı bir yapıda sürdürülmesine vurgu yapıyor. Kars'ta mera hayvancılığı üzerine bir doktora tezi hazırlayan ve Kars Boğatepe'de çalışmaları yakından inceleyen Fatih Tatari, Kaliforniya Üniversitesi'nde doktora çalışmasını sürdürüyor. İlhan Koçulu ile çalışan Fatih Tatari, yerel peynirde mera hayvancılığının çok önemli olduğunu belirterek şu bilgileri verdi. Peynir yereldeki yaşam biçimini yansıtır. Peynirin temeli süt bozulmadan işlenmesi, peynire çevrilmesidir. Hayvan ırkı, biyolojik çeşitler, otlar, peynircilik zanaatı, hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, sağılması hepsi çok önemli. Yerel peynire kimliğini kazandıran da bu özelliklerdir. Kars kaşarı bu kadar ön plana çıkınca elbette taklitleri de yapılmaya başlandı. 2015'te coğrafi işaret tescili alan Kars kaşarının ayırt edici özellikleri şöyle. 1. Mera'da yayılım dönemi, Nisan-Eylül sütlerinden yapılması. 2. Sulu haşlama yönteminin kullanılması. 3. Elle yoğrulup göbek tutulması, kalıplama. 4. Çardakta 30-40 gün arası ön olgunlaştırma tutulması. 5. Eski kaşar ibaresi için çuvallanarak en az 90 gün soğuk hava depolarında olgunlaştırılması gerekiyor. Türkiye'nin geleneksel peynirlerini yerel ve kültürel elçiler olarak nitelendiren İlhan Koçulu'nun ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği, Kars'ta hayvancılık yapan üreticilerin Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak kırsal kalkınma modelinden herkesin alacağı bir ders var. Umarız bu ders alınır ve ülkenin potansiyeli zenginliğe dönüşür, kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu bölümü İlhan Koçulu'nun sık sık tekrarladığı bir sözle bitirelim. Gıdanız, şifanız olsun. Gençleri tarıma nasıl kazandıracağız? Kırsalda yaşlanan nüfus sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sorunu. Tarımsal üretim ve gıda güvencesi açısından en büyük tehlikelerden birisi bu. Türkiye'de kırsalda çiftçilik yapanların yaş ortalaması 57-58 olarak tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan kırsaldaki nüfusun yaşlanması, verimliliğin düşmesine neden olduğu gibi teknolojiden yararlanmayı da zorlaştırıyor. Çünkü yaşlı nüfus genelde teknolojiyle çok barışık değil. Onlarda kuşaktan kuşağa aktarılan kadim bilgi var. Bu bilgiyi aktaracakları yeni kuşak kırsalda kalmayı tercih etmediği için o bilgiler çoğu zaman kaybolup gidiyor. Avrupa Birliği bir süreden beri özellikle genç çiftçilere, aile çiftçiliğine özel önem ve destek sağlıyor. Tarımsal desteklerde de bu konuda pozitif ayrımcılık uyguluyor. Türkiye'de 2016-2018 döneminde 3 yıl süreyle genç çiftçi hibe projesi uygulandı. Fakat yapılan yanlışlar ve işin siyasi boyutu ön plana çıkınca daha çok seçim yatırımı olarak kaldı. Proje hayvancılık odaklı ve daha çok da hayvan ithalatı projesine döndü. Ülkenin kaynakları dışarıya akıtıldı. Projenin tamamen başarısız olduğunu söylemek haksızlık olur. Bazı genç çiftçiler bu fırsatı iyi değerlendirdi, üretime katıldı. Örnek olacak işletmeler kurdu. Bu projenin devam etmesi gerekirdi. 2019'da benzer bir proje kapsamı çok daraltılarak pilot olarak sadece 4 ilde uygulandı. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe desteğiyle başlatılan kısa adıyla Uzman Eller projesiydi. Uzman Eller hibe desteği 2019-2020 dönemi için pilot uygulamayla Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de hayata geçirildi. Hibe desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 12 Temmuz 2019 tarihli resmi gazetede, uygulama tebliği ise 17 Aralık 2019 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal kalkınmada uzman ellerin desteklenmesi projeleri, adından da anlaşılacağı üzere herkese değil, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında bir yüksekokul veya üniversiteden mezun olanlara yönelik. Pilot uygulamadan sonra proje ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Resmi gazetenin 2 Haziran 2021 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile projenin 2022-2024 döneminde de uygulanması kararlaştırıldı. Proje bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi kapsamında uygulanıyor. Proje konularına bakıldığında kırsalda 100 bin lira bir kaynakla önemli çalışmalar yapılabilir. Hayvansal üretime yönelik olarak büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı projeleri destek kapsamında. Maksimum üretim kapasitesi yıllık 29 tonu aşmamak koşuluyla su ürünleri üretimine yönelik olarak alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve veya kuluçka haneleri, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisleri de hibe desteği kapsamında yer alıyor. Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında desteklenen alanlar ise şöyle: kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, ormancılık projeleri, orman ürünleri ve tesislerine ait projeler, odun dışı orman ürünleri projeleri, yöresel ürünlerle tıbbi ve aromatik bitki üretimi işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri de bu kapsamda 100 bin liraya kadar hibe ile destekleniyor. Tıbbi ve aromatik bitki üretimi işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim projeleri de destek kapsamında. Sadece üretim boyutu değil, üretimden sonra işleme, depolama ve paketleme tesisi, hayvansal üretim, bitkisel üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleriyle tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik işlenme, depolanma ve paketlenmesine yönelik proje konularına, yani işin sanayisine de hibe desteği var. Tarım, hayvancılık ve ormancılık, gıda ve su ürünleri konusunda yüksekokul veya üniversite mezunu gençlerin kırsalda yaşamalarını, yatırım yapmalarını sağlamak açısından önemli bir adım. Tarımda yaşlanan nüfus ve işsiz üniversiteliler dikkate alındığında gençlerin sektöre kazandırılması çok önemli. Genç çiftçi hibe projesinde olduğu gibi uzman eller hibe projesinde de başarılı olanlar ne yazık ki sınırlı sayıda. Bu iki projenin eksiklikleri ele alınarak mutlaka sahada başarılı olabilecek bir yapıda uygulanması, sürdürülmesi gerekiyor. Bu konuda elde edilecek her başarı bulunduğu ilde, ilçede, köyde örnek alınarak yaygınlaştırılabilir. Koronavirüs salgınıyla birlikte şehirde yaşayanların kırsala yönelmesi bu konuda önemli bir fırsattı. Tarımsal üretime girmek isteyenler, kırsala yerleşmek ve üretim yapmak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış oldu. Fakat bu fırsat değerlendirilemedi. İzmir'de yapılan saha araştırmasından çıkarılacak dersler. Kırsal nüfusun yaşlanması ve tarımsal faaliyetlerin devamlılığı konusunda İzmir ilindeki çiftçilerin kırsal nüfusun yaşlanma eğilimi ve tarımsal faaliyetlerin devamlılığına ilişkin görüşleri başlığıyla yapılan bir araştırma çok önemli ipuçları veriyor. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden doçent doktor Sevtap Gümüş, doktor Duygu Tosun, Elif Yılmaz ve Umutcan Turgut tarafından yapılan araştırmada ortaya çıkan bazı çarpıcı sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Dünyada nüfus bir yandan artarken bir yandan da aslında yaşlanıyor. 1960 yılında %5.7 olan 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam dünya nüfusu içerisindeki oranı 2018'de %9.9'a ulaştı. Yaşlı nüfusun ileriki yıllarda daha da artacağı tahmin ediliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de kırsalda yaşayan nüfusun tarımsal üretimi nasıl etkileyeceği konusunda ciddi kaygılar var. Genç nüfusu ile övülen Türkiye'nin de nüfusu giderek yaşlanıyor. Türkiye'de 1960 yılında 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı %3.2 iken 1990'da 4.6'ya, 2018'de %8.5'a çıktı. Türkiye'de hızlı yaşlanan ülkeler arasında. Araştırma İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde seçilmiş mahallelerde 41 yaş üstü 118 çiftçi ile yüz yüze yapılan anket verilerinin değerlendirilmesinden oluşuyor. Araştırmada çiftçilerin yaklaşık %75'i tarımla uğraşan kesimin yaş ortalamasının arttığını ve bunun esas nedeninin genç nüfusun kırsal alandan göç etmesi olduğunu belirtiyor. Tarımla uğraşan kesimin yaşlanma eğiliminde olması çiftçilerin tarımsal faaliyetlere katılımını azaltıyor. Araştırma kapsamındaki çiftçilerin yaklaşık %56'sı tarımsal faaliyetlere devam etmek istemediğini ve yaklaşık %58'i kendilerinden sonra çocuklarının ve veya yakınlarının tarımsal faaliyete devam etmeyeceğini ifade ediyor. Kırsalda yaşayanların en önemli geçim kaynağı tarımsal faaliyetler. Fakat özellikle genç nüfus farklı nedenlerle tarımla uğraşmak istemiyor ve kente göç ediyor. Bu yüzden kırsaldaki nüfus her geçen yıl daha da yaşlanıyor. Araştırmada da ifade edildiği gibi Türkiye'de tarım işletmeleri sahiplerinin yaşlanması ve gençlerin kentlere göç ederek tarımdan uzaklaşmaları gıda güvencesini de tehdit eden önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Görüşülen çiftçilerin yaklaşık %38'inin tarım dışı bir geliri olduğu, yaklaşık %62'sinin gelirini yalnızca tarımsal faaliyetlerden elde ettiği saptanmıştır. Çiftçilerin yaş ortalaması arttıkça emekli maaşı alma oranı da arttığı için tarım dışı gelire sahip olma oranları artmaktadır. Üretme tüket, ithalat, siyaset, rant kıskacında tarım kitabımda yaşlı nüfusun ve emeklilik sonrası köye yerleşenlerin nasıl bir ikili yapı oluşturduğunu ayrıntılı olarak yazmıştım. Geçimini tamamen tarımdan sağlamak zorunda olanlarla köye yerleşen, emekli maaşı olduğu için sadece kendi ihtiyacı için üretim yapanlar arasındaki farkın ve bu iki kesimin birbirine özenmesinin nasıl bir noktaya geldiğini detaylı olarak belirtmiştim. Köye yerleşen emekli geliriyle geçinenlerin aslında tarımsal üretime çok fazla bir katkısı yok. Daha çok kendi ihtiyacı olan ürünleri ilaçsız, fazla kimyasal gübre kullanmadan üretiyorlar. Geçimlik üretim yapmak zorunda olanlarda ise bu yaşama özenerek tarımsal üretimi sürdürmek yerine sosyal güvencesi olan bir işe girip oradan emekli olup köyüne dönme isteği ön plana çıkıyor. Araştırmada çok çarpıcı bir sonuç ise görüşülen çiftçilerin yaklaşık %40'ı gelecek nesillere tarım sektörünü tavsiye ettiğini söylerken yaklaşık %60'ı tavsiye etmediğini söylüyor. Görüşülen çiftçilerin yaklaşık %42'si kendilerinden sonra tarımsal üretime devam edecek birilerinin olduğunu belirtiyor. Kendisinden sonra tarımsal üretimin devam edeceğini belirten çiftçilerin yaklaşık %90'ı üretimi devam ettirecek kişinin çocuğu olduğunu, %10'u tarımsal üretimi bir yakınının devam ettireceğini söylüyor. Çiftçilerin kendilerinden sonra tarımsal üretime devam edilmemesinin nedenlerinin başında çocuklarının, yakınlarının tarımla uğraşmak istememesi ifadesi geliyor. Buna çocuklarımın, yakınlarının tarımsal üretimden yeterli gelir sağlanamayacağını düşünmesi, çocuklarının, yakınlarının farklı bir mesleğinin olması ve kırsal alandan göç etmiş olması izlemektedir. Görüşülen çiftçilerin yaklaşık %60'ı hanelerinden göç edenlerin olduğunu belirtiyor. Göç edenlerin yaklaşık %17'sinin son 3 yılda, %24'ünün son 5 yılda, %31'inin son 10 yılda ve %28'inin daha eskiden göç ettikleri tespit ediliyor. Göç etmek için tercih edilen yerlerin başında %39 ile kendi yaşadığı il merkezi geliyor. Onu %30 ile kendi yaşadığı ilçe merkezi ve %27 ile diğer büyük şehirler izlemektedir. Çiftçilerin sadece %11'i haneden göç edenlerin geri dönme ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor. 29. ayrımın sonu. Sayfa 252.